Ayrım 29, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 293. Thorvaldson, Norveç kıta yamacı. Stone denizaltına binmeden önce birkaç kelime söylemeye karar vermişti. Kameraman video kaydı yaparken diğer adam da fotoğrafları çekecekti. Tüm operasyonun doğru düzgün kayıt altına alınmasını istiyordu. Clifford Stone bir profesyonel, işini asla savsaklamayan bir adamdı. Herkese bunu hatırlatacaktı. ''Biraz daha sağa'' dedi kameraman. Stone bir çift teknisyeni görüntüden uzaklaştırarak sağa kaydı. Sonra bir daha düşündü ve ikisini geri çağırdı. ''Arkamda durun'' dedi. ''Biraz daha yana kayın.'' İnsanların bu görevin amatör veya çılgın bir girişim olduğunu düşünmelerini istemiyordu. Kameraman tripodu yükseltti. ''Hala hazır değil miyiz?'' diye bağırdı Stone. ''Bir saniye, hala tam değil. Pilotun yolunun üzerindesiniz.'' Stone yana bir adım daha attı. ''Böyle nasıl?'' ''Daha iyi, tamam.'' dedi kameraman. ''Kayıt.'' Stone kameraya baktı. ''Birkaç dakika sonra prototipe ne olduğunu bulmak amacıyla dalışa geçeceğiz. Şu anda görünen o ki birim orijinal yerinden, orijinal yani olduğu yerden... Of, lanet olsun!'' ''Dert edecek bir şey yok, baştan başlayın.'' İkinci sefer her şey yolunda gitti. Stone işbilir bir edayla sonraki birkaç saat boyunca prototipi arayacaklarını anlattı. O ana kadar edindikleri bilginin kısa bir özetini verip yamacın değişen morfolojisine değindi ve prototipin deniz tabanının yerel olarak dengesizleşmesi yüzünden kaymış olması gerektiğini belirtti. Hepsi de kulağa pek ciddi geliyordu. Belki de gereğinden fazla. Genelde ünlü kâşifler görev başında veya sonunda söylenecek zekice bir laf bulurlar diye düşündü Stone. Meseleyi mükemmel olarak özetleyen bir şey. ''Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım.'' İşte bu ilham vermişti. Elbette Neil Armstrong böyle bir lafı kendi kendine bulmuş olamazdı. Daha önceden prova yapmış olmalıydı ama yine de... ''Julius Caesar, geldim, gördüm, yendim.'' Kolomb'un ünlü bir lafı var mıydı? Ya da Jacques Picard'ın? Düşündü, aklına hiçbir şey gelmiyordu. Ama insan her şeyi kendi bulmak zorunda değildi. Bormann'ın insanlı derin deniz dalışları ile ilgili söylediği birkaç anlamlı cümle burada işe yarayabilirdi. ''Elbette aşağı bir robot gönderebilirdik.'' dedi. ''Ama bu aynı şey olmazdı. Robotlar tarafından yapılmış fazlasıyla kamera kaydı gördüm. İnanılmaz şeylerdi.''
Sonra ne diyordu?
''Ama gerçekten denizaltının içinde oturmak, her şeyi üç boyutlu görmek, bunu hayal etmek bile güç. Hiçbir şey buna benzemez. Üstelik bize çok daha iyi bir fikir, aşağıda gerçekten neler olduğuna dair daha iyi bir görüntü sunacağına ve neler yapmamız gerektiğini göstereceğine şüphe yok.''
''Amin.'' dedi Alban sessizce arkadan.
Stone arkasını dönüp denizaltının altına süründü ve kapaktan içeri tırmandı. Pilot uzandı ama Stone yardım elini görmezden gelerek kendini içeri çekip oturdu. Biraz helikopterde olmaya benziyordu. En garip olanı da hala açık havadaymış gibi hissetmesiydi. Tek fark güvertedeki uğultuyu duymamaktı. Akrilik baloncuk birkaç santimetre genişliğindeydi ve hava sızdırmazdı.
''Her şeyin üzerinden bir kez daha geçmemi ister misiniz?'' diye sordu Eddie.
''Hayır.'' Eddie daha önce kendine has doğrudan ve soğukkanlı tavrıyla ona denizaltı ile ilgili her şeyi açıklamıştı. Stone önlerindeki küçük bilgisayar konsoluna baktı. Sağ elini aşağı indirerek koltuğunun kenarındaki kontrollere dokundu. Dışarıda güvertede fotoğrafçı fotoğraf çekiyor ve kameraman kayda devam ediyordu.
''Harika.'' dedi Eddie. ''Eğlence başlasın.''
Denizaltı yana doğru sallandı. Bir anda güverteden yükselmiş geminin üzerinde kayıyorlardı. Sonunda aşağıdaki çırpınan denizi gördüler. Deniz iyice kabarmıştı. Bir an hareketsiz orada asılı kaldılar. Sonra Alban başlama işaretini verdi. Stone ona doğru başını salladı. Bundan sonraki birkaç saat boyunca sualtı telefonu üzerinden haberleşeceklerdi. Denizaltı ve gemi arasında optik kablolar yoktu, sadece ses dalgaları olacaktı. Winch onları bıraktığı andan itibaren orada tek başlarına kalacaklardı. Stone'un midesi düğümlendi. Bir sarsıntı daha oldu, sonra üstlerindeki kablo bırakılırken bir metal sesi duyuldu.
Denizaltı önce battı, sonra bir dalganın üzerinde yükseldi. Sonra da Eddie valfleri açtığında suyun tanklara dolmasını sağladı. Böylece Deep Rover dakikada 30 metre hızla inerek taş gibi batmaya başladı. Güç tanklarının ışıklarının dışında tüm ışıklar kapalıydı. Güç sarfiyatı hayati önem taşıyordu. O enerjiye daha sonra ihtiyaçları olacaktı. Görecek çok az balık vardı. Birkaç yüz metreden sonra derin mavi sular siyaha döndü. Gövdenin diğer yanında fişeğe benzer bir ışık çakması oldu. Önce bir tane, ardından daha çok. ''Işıldayan deniz anaları'' dedi Eddie. ''Çok hoş değil mi?'' Stone büyülenmişti. Daha önce birkaç dalış yapmıştı ama hiçbiri bir Deep Rover'la değildi. Gerçekten de sanki onları denizden ayıran hiçbir şey yokmuş gibi hissediyordu. Konsolların kırmızı ışığı bile dışarıdaki parlayan organizmalarla bir bütünmüş gibi görünüyordu. Bu yabancı evrene bir işlemci birim kurma fikri bir anda o kadar saçma sapan geldi ki neredeyse gülecekti. Denizaltı batarken içerideki hava serinledi ama kusursuz biçimde keyifliydi. 6000 metre derine inebilen Alvin, Mır veya Shinkai ile karşılaştırıldığında Deep Rover'ın ısı düzenlemesi oldukça lükstü. Yine de ihtiyatlı olmak için sıcak bir kazakla kalın bir çift çorap giymişti. Denizaltılarda aletleri kazara olabilecek darbelerden korumak için ayakkabılara izin yoktu. Eddie dikkatli ama sakin görünüyordu. Arada bir hoparlörlerden bir ses geliyor, teknisyenler onları kontrol etmek için arıyorlardı. Kelimeler anlaşılırdı ama sesler denizden gelen binlerce sesle karışıp bozuluyordu. Derine, daha derine iniyorlardı. 25 dakika sonra Eddie sonarı açtı. Kürenin içi elektronik mırıltılara karışan yumuşak bir ıslık ve tıkırtı sesiyle doldu. Deniz tabanına yaklaşıyorlardı. ''Patlamış mısır ve içecekler hazır'' dedi Eddie. ''Gösteri zamanı.'' Projektörleri açtı. Galfax Sea, Norveç kıta sahanlığı. Lars Jørgensen helikopter pistinin aşağısındaki konaklama bölümüne inen metal merdivenin tepesindeki platformda dikilmiş, elleri trabzanlarda aşağıdaki petrol kuyusu iskelesine bakıyordu. Beyaz bıyığının uçları rüzgarda uçuşuyordu. Açık havalarda iskele dokunma mesafesindeymiş gibi görünüyordu ama şimdi görüş mesafesinin dışına çekiliyordu. Yaklaşan fırtınanın sisi yoğunlaştıkça sanki tamamen kaybolup anılara karışmak ister gibi daha da belirsiz görünüyordu. Lund'un son ziyaretinden beri Jørgensen melankoliye teslim olmuştu. Statoil'in yamaçta ne planladığını düşünüp duruyordu. Otomatik bir sistem olmalıydı. Belki bir üretim aracı da kullanırlardı. Lund açıkça onu savsakladığını sanmıştı ama Jørgensen aptal değildi. Hatta işlerin neden böyle yürüdüğünü bilebilirdi. Eninde sonunda insanların yerine makinaları çalıştırıp maliyeti azaltmak mantıklıydı. Makinalar güzel, sıcak yemekler istemezdi. Uyumaz, zor şartlarda çalışır ve para almayı beklemezlerdi. Asla şikayet etmezlerdi ve bir sorun çıktığında onlara bir şey vermen gerekmeden onları kaldırıp atabilirdin. Ama robotlar da içgüdüleriyle hareket edemez ve insan gözüyle kulağının yerini tutamazlardı. İnsan denklemden çıkarıldığında insan hatalarından kurtulunabilirdi ama onları tamir edecek insanlar olmadan da makinalar çalışmazdı. Bu durum dışarıda dalgalar platformu döverken ona gece geç saatlerde televizyonda seyrettiği felaket filmlerini hatırlatmıştı. Makinaların yaşama ve onları çevreleyen doğal döngüye hiç saygıları yoktu. Yaratıcılarının refahını umursamazlardı. İnsaniyet ve merhamet bir robotta yoktu. Gün ışığı yavaş yavaş soluyordu. Yağmur çiselemeye başlarken gökyüzü daha derin bir griye büründü. Ne boktan bir gün diye düşündü Jørgensen. Deniz bir süredir kimyasal maddelerle doluymuş gibi kokuyordu ve işleri daha da beter hale getirecek şekilde hava Jørgensen'in ruh halinden daha da kasvetliydi. Bir enkazda çalışıyoruz diye düşündü. Suyun üzerinde zombilerle dolu bir hayalet kasaba. Petrol bittiğinde geriye hiçbir amacı olmayan bir iskelet kalacaktı. Petrol işçileri işten çıkarılıyor, platformlar kapatılıyordu ve endüstrinin geleceği ters giden her neyse erişemeyecekleri bir dünyadan bir tanıtım videosu haline geliyordu. Jørgensen içini çekti. Eski günlerde diye düşünmüştü. Erkeklerin arkalarındaki tozlu topraktan fışkıran petrolle yıkanırken birbirlerine sarılıp en çılgın hayallerinin ötesinde zengin olacaklarına inandıkları mucizevi bir an olmuştu. Tıpkı Giant'taki James Dean gibi, Jørgensen o filme bayılırdı. Ona kalırsa Dean'in petrol bulduğu sahne, Bruce Willis'in gerçek bir petrol platformunda, Dean'in ise Texas çölünde bulunmasına rağmen Armageddon'dan kat ve kat iyiydi. Petrolün fışkırmasını izleyen Dean'in kahkahalar atıp kendi etrafında hoplayıp zıplayan hali, ona büyük babasının kucağında oturup onun gençlik hikayelerini dinlediği ve her şeyin daha güzel olduğu günleri hatırlatıyordu. Şimdi artık kendisi bir büyük babaydı. Sadece birkaç ay daha dedi Jørgensen kendi kendine, sonra gidecekti, bitirecekti, ardında bırakacaktı. Gençlerden daha şanslıydı gerçi. Kimse onu hizaya getirmeyecekti. O kendi kendine bırakacak ve emekli aylığını alacaktı. Petrol platformunun son saatlerinde orada olmayacağı için neredeyse suçluluk duyuyordu. Ama bu onun sorunu değildi. Onun düşünecek başka şeyleri vardı. Uzaktan kıyıdan gelen bir ses duydu. Ritmik çarpma sesi yükselerek bir helikopterin gürültüsüne dönüştü. Jørgensen başını kaldırdı. Buralarda uçan tüm helikopterleri bilirdi. Uzaklığa ve zayıf görüş mesafesine rağmen Gullfaks'ın üstünden geçip sesin içinde kaybolan Bell 430'u tanıdı. Motorların omurtusu yavaş yavaş uzaklaştı ve sonunda yine sessizlik oldu. Yağmurun son damlaları parlayan bir toz tabakası gibi platformu kapladı. Belki de içeri girmeliydi. Bir saat kadar oyalanması gerekiyordu. Boş zamanı nadiren olurdu. Televizyon seyredebilir, kitap okuyabilir veya satranç oynayabilirdi. Ama konaklama bölümüne girmeyi canı çekmiyordu. Platformun öbür yanında çelik vincin ucunda bir ateş ağır ağır yanıyordu. Kayıpların feneri. Hey, bu neredeyse bir film gibi olmuştu. Tüm hayatını geçip giden helikopterler ve gemileri seyrederek bir platformun tepesinde yaşamış yaşlı bir adam için hiç de fena değildi. Ona kayıpların feneri diyecekti. Büyük baba, bize bir hikaye anlat. Aslında belki o kadar da kötü bir gün değildi. Kiel, Almanya. Gerhard Bormann gittikçe batağa saplanıyormuş gibi hissediyordu. Bilgisayarlarında yeni senaryoları deneyip çok daha felaket sonuçlarla çıka gelen bir Bach ve Suez arasında mekik dokuyordu. Birkaç dakikada bir Johansson'u ulaşmaya çalışıyordu ama adam telefonu açmıyordu. NTNU'daki sekreterini bile aramıştı ama sekreter Doktor Johansson'un ofiste olmadığını ve bir süre dönmeyeceğini söylemişti. Devlet için bazı işlerle ilgileneceğinden izne çıktı diye tahmin etti Bormann. Johansson'un ev numarasını denedi, sonra tekrar cep telefonunu aradı, cevap yoktu. Sonunda Suez'e danıştı. Johansson'un çevresinde karar verebilecek birileri olmalı dedi Suez. Sadece Statoil ekibi ki onlara söylemekle hiç kimseye söylememek aynı kapıya çıkar. Üstelik şu gizlilik meselesine gelince, ya bir Storegga kayması varsa, bu konuda suskun kalırsak bu bizim için epey kötü görünecektir.
Ne önerirsin?
Ben meseleyi Statoil'e götürmezdim.
Peki.
Suez gözlerini ovuşturdu. Haklısın. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile çevre ile ilgili yetkili makamları arayalım.
Oslo'dakileri mi?
Ve Berlin, Kopenhag, Amsterdam, Londra'dakileri de. Unuttuğun birileri var mı?
Reykjavik.
Bormann içini çekti. Haydi yapalım. Suez penceresinden dışarı, Kiel Fjordu'nun üzerinden depolara, silolara ve gemileri yükleyen devasa vinçlere baktı. Bir deniz kuvvetleri destroyerinin hatları gri bulutlara ve suya karışıyordu.
''Simülasyon Kiel için ne diyor?'' diye sordu Bormann. Bunu daha önce düşünmemiş olması garipti.
''Bir şey olmayabilir.''
''Sanırım bu biraz teselli sayılır.''
''Yine de Johansson'u ara, denemeye devam edelim.''
Deep Rover, Norveç kıta yamacı. Eddy projektörleri açtığında okyanusun enginliğinden eser yoktu. 4 adet 150 wattlık kuvars halojen ampul ve 2 adet HMI ışığı 25 metre çapında bir bölgeyi parlayan bir ışık havuzuyla aydınlatmak üzere birleştiler. Ortada herhangi bir cisim göremiyorlardı. Stone karanlıkta yaptıkları uzun yolculuktan sonra gözlerini kırpıştırdı.
Deep Rover parıldayan bir inci yağmurun içinde aşağı düşüyordu. Öne eğildi. Bunlar nedir? Deniz tabanı nerede? Sonra çevrelerinde yükselen parıltıların ne olduğunu anladı. Yüzeye baloncuklar çıkıyordu. Bazıları bir ipteki boncuklar gibi dizili, diğerleri dolgun ve yumurta gibiydi. Sonar her zamanki vızıltısına ve tıkırtısına devam ediyordu. Eddy konsoldaki enerji, iç ve dış sıcaklık, oksijen rezervleri, kabin basıncı ve bunun gibi bilgileri gösteren LED ekrana kaşlarını çatarak bakıyordu.
Tebrikler diye homurdandı Metan.
İnci perdesi kalınlaştı. Eddy şişkin bölmelerin kenarına bağlı iki çelik ağırlığı serbest bıraktı ve deniz altını sabitlemek için tanklara hava pompaladı. Ama suda yükselmek yerine batmaya devam ettiler.
Aman harika, yükselmemize izin vermiyor.
Deniz tabanı projektörlerin ışığında altlarında belirdi. Çok hızlı yaklaşıyorlardı. Stone bir an altlarındaki çukur ve yarıkları gördü. Sonra görüş alanı baloncuklarla doldu. Eddy küfür ederek tanklardan su boşaltmaya devam etti.
Ne oluyor diye sordu Stone, yüzemiyor mu?
Gazın sebep olması daha yüksek ihtimal. Bir patlamanın ortasında kaldık.
Siktir.
Sakin ol.
Pilot iticileri ateşledi. Denizaltı baloncukların arasından ileri fırladı. Bir an için Stone kendini bir alt kata yaklaştıkça yavaşlayan bir asansörde gibi hissetti. Derinlik ölçere baktı. Deep Rover alçalma hızı yavaşlamış olsa da batıyordu. Hala deniz yatağına doğru ilerliyorlardı. Zaman tükeniyordu. Stone dudağını ısırdı ve Eddie'yi bıraktı ki adam işini yapsın. Böyle bir durumda pilotun dikkatini dağıtmak tavsiye edilecek bir şey değildi. Baloncuklar daha da yuvarlaklaşıp perde yaklaşırken seyretti. Dönüp duran suyun arasında önlerinde salınan deniz tabanının silüetini gördü ve sağ bölme korkutucu bir baloncuk girdabının içinde kayboldu. Denizaltı yana yattı. Stone nefesini tuttu. Başarmışlardı. Baloncuk karmaşası açılarak daha sakin bir deniz tabanını gözler önüne sermişti. Denizaltı azar azar yükseldi. Eddy acele etmeden Deep Rover yamacın hemen üstünde sabit bir derinliğe erişene dek safra tanklarına su bastı.
Panik bitti dedi.
Saatte 2 knot veya 3.7 kilometre hızla aracın son hızıyla ilerliyorlardı. Bu düşük tempolu koşan herhangi birinden bile daha yavaştı. Ama uzak bir mesafe aşmaya çalışmıyorlardı. Aslına bakılırsa neredeyse tam da Stone'un birimi kurduğu noktaya gelmişlerdi. Çok uzakta olamazdı. Pilot sırıttı.
Bunu beklemediydik herhalde ha?
Bu kadarını değil.
Kimi kandırıyorsun? Deniz lağım çukuru gibi kokuyordu. O gazın bir yerlerden çıkıyor olması gerekir. Ama sen kendi bildiğin gibi yapmak istedin. Buyur bakalım.
Stone cevap vermeye tenezzül etmedi. Doğruldu ve hidratları görmek için bakındı. Ama görünürde bir tane bile yoktu. Sadece birkaç yalnız solucan kalmıştı. Pisi balığını andıran büyük bir yassı balık dipte yatıyordu. Onlar yaklaşınca tembel tembel harekete geçip çökelti kaldırdı. Akrilik gövdenin her santimetre karesine 100 kilo suya eşit basınç varken burada oturmak ne kadar da gerçek dışıydı. Bu an ile ilgili her şey yapaydı. Deep Rover yamacın kenarında sürüklenirken deniz yatağının aydınlatılmış bölgesinin kenarında duran gölgeler, dağınık ışığın ötesindeki zifiri karanlık, kapsülün içindeki elektronik müdahaleyle düzenlenen basınç, düzenli bir oksijen akışıyla sağlanan kabin havası ve fazla karbondioksitin yanması. Derinliklerde insanı vakit geçirmeye ikna edecek hiçbir şey yoktu. Stone yutkundu, dili damağına yapışmıştı. Keşif seferini saatler öncesinden beri hiçbir şey içmediklerini düşünmeden edemiyordu. Deniz altında acil durumlar için gerçekten ihtiyaçları olduğunda kullanmak üzere idrar şişeleri vardı. Ama deniz altını kullanacak olanlara mesanelerini önceden boşaltmaları tavsiye edilirdi. Eddie ve o sabah erken saatlerde sadece fıstık ezmeli sandviç, taş gibi sert çikolata ve yulaf bisküvisi yemişlerdi. Dalış yemekleri, besleyici, doyurucu ve sahra çölü kadar kuru. Rahatlamaya çalıştı. Eddie Thorvaldson'a kısa bir rapor verdi. Ara sıra birkaç midye veya deniz yıldızı görüyorlardı. Pilot dışarıdaki suyu işaret etti.
Büyüleyici değil mi?
Şu anda 900 metre aşağıdayız ve karanlık ama aşağıda hala ışık var. Buna disfotik bölge diyorlar. Dipnot, disfotik bölge. Fotosentez için yeterli ışık ulaşmayan derinlikteki okyanus tabakası.
Suyun temiz olduğunu varsayarsak su 1000 metreye kadar içeri işlemez mi diye sordu Stone.
Elbette ama onu göremezsin. 150 hatta 100 metrenin altına inildiğinden kör gibiyiz. 1000 metreden daha aşağı indiğin oldu mu?
Hayır, ya senin?
Birkaç kez, Eddie ürperdi. Gerçi görecek pek bir bok yok. Aynı burası gibi. Ben daha çok ışık isterim.
Yani bir rekor kırmanın peşinde değilsin.
Anlamı yok ki. Jacques Picard 10.740 metreye indi ve bilim açısından bakınca elbette bir çığır açtı. Ama aşağıda görecek bir şey yoktu.
Nereden biliyorsun?
Bilmiyorum. Sadece olacağına ihtimal vermiyorum. Demek istediğim abisal düzlükler özellikle ilgi çekici değil. Ben deniz canlılarını görmek isterim.
Picard 11.340 metreye inmemiş miydi?
Ha, şu eski terane, Eddie güldü. Tüm kitaplarda öyle yazıyor ama yanlış. Derinlik ölçüm cihazındaki bir hata. Cihazın ayarları İsviçre'de tatlı su ortamı içinde yapılmıştı. Ama tatlı su deniz suyu kadar yoğun değildir. Dolayısıyla dünya üzerinde bir denizaltının okyanusun en derine indirildiği tek seferde derinliği 600 metre hata ile yanlış ölçtüler. Şimdi eğer...
Bak şurada!
Önlerindeki ışık huzmesi karanlık tarafından yutuluyordu. Yaklaştıkça deniz tabanının aniden dibe doğru keskince indiğini gördüler. Işık karanlık cehennemde kaybolmuştu.
Burada dur.
Eddie'nin parmakları kontrollerin üzerinde uçuştu. İticileri yeniden dengeledi ve Deep Rover durdu. Sonra kendi etrafında dönmeye başladı. Burada akıntı epey güçlü dedi Eddie. Denizaltı projektörler uçurumun kenarını aydınlatana kadar döndü. Görünüşe göre burada bir şeyler derinlere çökmüş. Üstelik çok da önce değil, epey yeni olmuş derim. Stone gözlerini huzursuzca etrafta gezdirdi. Sonarda bir şey var mı? En az 40 metrelik bir düşüş gösteriyor. Diğer tarafta ne olduğunu bilemem.
Demek istediğim plato?
Plato yok, olduğu gibi çökmüş. Stone dudağını kemirdi. Şu anda üniteye epey yakın olmaları gerekiyordu. Ama geçen sene burada bu uçurum yoktu. Muhtemelen birkaç gün önce de yoktu.
Haydi aşağıya inelim diye karar verdi. Nereye gittiğine bir bakalım.
Deep Rover hız aldı ve uçurumdan aşağı indi. Deniz tabanı yeniden projektörlerin önünde belirdiğinde ancak birkaç dakika geçmişti. Ortalık bombalanmış gibiydi. Birkaç metre yükselmemiz gerek dedi Eddie. Şu yarıklar tehlikeli görünüyor. İçlerine düşmemiz işten bile değil.
Tabii, sadece bir dakika, kahretsin, dümdüz ileri.
Bir metre çapında yarılmış bir boru görüntüye girdi. Devasa kaya yığınları arasında çapraz olarak yatıyordu ve projektör ışığının ötesinde kayboluyordu. Üzerinden ince siyah petrol sızıntıları yükseliyor, gergin sütunlar halinde yüzeye tırmanıyordu.
Bu bir boru hattı, Stone afallamıştı, aman tanrım.
Bir boru hattı idi, dedi Eddie.
Onu izleyelim.
Stone boru hattının nereye gideceğini biliyordu ya da daha doğrusu nereden başladığını. Ünitenin olduğu alandaydılar. Ama işlemci kaybolmuştu. Önlerinde yarılmış bir duvar belirdi. Eddie tam zamanında denizaltını yükseltti. Duvar sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünüyordu. Ama çok geçmeden birkaç santimetre farklı üzerinden açtılar. Ancak ondan sonra Stone onun bir duvar olmadığını anladı. Muazzam büyüklükteki deniz yatağı sudan dikey olarak yükseliyordu. Ardında ise bir tane daha dik uçurum vardı. Işık demetinin altında tortu parçaları uçuşuyor, görüşlerini bulandırıyordu. Sonra projektörler açık bir deliğin ağzından yayılıp yüzeye doğru çılgın gibi fırlayan baloncukları yakaladı.
''Vay canına!'' diye fısıldadı Stone. ''Burada ne olmuş?''
Eddie baloncuk sütununda sakınmak için yana yattı. Bir an için boru hattını gözden kaybettiler. Sonra tekrar ışığın aydınlattığı alana girdi. Aşağı doğru iniyordu.
''Lanet akıntı'' dedi Eddie. ''Bizi patlamanın içine doğru çekiyor.''
Deep Rover döndü.
''Boru hattını izlemeye devam et'' diye emretti Stone.
''Bu delilik, yükselmemiz gerek.''
''İşlemci tam burada'' diye ısrar etti Stone. ''Her an görebiliriz.''
''Bekle, görürüz. Görecek bir şey yok.'' Stone sessizdi. İleride boru hattı sanki dev bir el tarafından bükülmüş gibi yukarı kıvrılıyor ve bükülüp kopmuş bir uçla son buluyordu. Eğri çelik garip bir heykel görünümüyle kıvrım kıvrımdı. ''Hala devam etmek istiyor musun?'' Stone başıyla onayladı. Eddie denizaltıyla bir manevra yapıp boru hattı boyunca ilerledi. Bir an testere çenelere benzer yarığın bulunduğu yerde oyalandılar. Sanki açık bir vahşi ağzın arasında yutulmayı bekler gibiydiler. ''Biraz daha gidersek altımızda hiçbir şey kalmayacak.'' dedi Eddie. Stone yumruklarını sıktı. Alban haklıydı. Aşağı önce bir robot göndermeliydiler. Ama bu durumda vazgeçmek gerçekten saçmalık olacaktı. Neler olduğunu bilmesi gerekiyordu. Elinde tam bir rapor olmadan Stato ile dönmeye niyeti yoktu. Skavgen tarafından yine aşağılanmaya razı olmaya ise hiç niyeti yoktu.
''Devam et Eddie.''
''Sen delirmişsin.'' Bükülmüş borunun öte tarafında yarılmış deniz tabanı dik bir eğimle alçalıyordu. Tortu bulutları kalınlaştı. Artık Eddie'nin gerginliği görünür hale gelmişti. Yollarına her an yeni bir engel çıkabilirdi. Sonra işlemci üniteyi gördüler. Aslında görebildikleri sadece birkaç payandaydı. Ama Stone adında Kongsberg prototipinin kurtarılamayacak durumda olduğunu, ilk inşa edildiği noktanın 50 metreden fazla altında kırık platonun yıkıntılar arasına gömüldüğünü anladı. Daha dikkatli baktı, bir şeyler metal payandalardan ayrılıp onlara doğru geliyordu. Baloncuklar. Hayır, baloncuklardan daha fazlasıydı. Stone, Zonne'de şahit oldukları kamera kepçesi hidrata daldığında oluşan muazzam gaz anaforunu hatırladı. Aniden panikle doldu, ilerle diye bağırdı. Eddie kalan ağırlıkları saldı, denizaltı yukarı doğru fırladı. Ardından büyük bir baloncuk kütlesi geliyordu. Sonra büyük girdap onları sardı ve tekrar aşağı düştüler.
Lanet olsun!
Aşağıda neler oluyor? Thorvaldson'daki teknisyenin madeni sesi duyuldu.
Eddie cevap ver. Burada yukarıda garip bir takım veriler görüyoruz. Koca bir gaz ve hidrat kütlesi yukarı çıkıyor.
Eddie iletişim düğmesine bastı.
Dış gövdeyi atıyorum, yukarı çıkıyoruz. Sorun ne? Siz...
Teknisyenin sesi cızırtı ve patlamalar arasında kayboldu. Eddie güç bölmelerini bıraktı. Ağırlık azaltmak için son bir çabaydı. Deep Rover dış yapısı ve pilleri olmadan dönüp yeniden yükselmeye başladı. Sonra güçlü bir darbeyle sallandı. Stone arkasında bir kayanın belirdiğini gördü. Deniz tabanından dev bir kütle yukarı kalkmıştı. Kapsülün içinde her şey altüst olmuştu. Yeniden darbe aldıklarında pilotun çığlık attığını duydu. Darbe bu kez sağ taraflarından gelmiş ve onları gaz patlamasının dışına atmıştı. Deep Rover anında hız aldı ve yukarı fırladı. Stone ellerini kolçaklara geçirdi. Neredeyse yatar pozisyondaydı. Eddie ona doğru sarkmıştı. Gözleri kapalı ve yüzü kanla kaplıydı. Stone dehşet içinde işin ona kalmış olduğunu fark etti. Çılgın gibi denizaltını nasıl sabitleyeceğini hatırlamaya çalıştı. Kontrolü Eddie'den alıp kendi tarafına aktarabilirdi. Eddie ona nasıl yapılacağını göstermişti. Oradaki şu düğmeydi. Stone düğmeye bastı. Aynı anda Eddie'yi kendinden uzağa itmeye çalışıyordu. Dış gövde gittiğine göre iticilerin çalışıp çalışmayacağından emin değildi. Derinlik ölçerde rakamlar hızla dönüyordu. Yani denizaltı hala hızla yükseliyordu. Yukarı doğru çıktıkları sürece ne yöne gittikleri fark etmezdi. Tanrı'ya şükür basınçla ilgili endişelenmeleri gerekmiyordu. Bu araçta kabin basıncı yüzeydekiyle aynı seviyede tutuluyordu. Bir uyarı ışığı yandı. Sağ tarafındaki projektörler kapandı. Onların ardından diğer ışıklar da gitti. Stone karanlığa gömülmüştü.
29. ayrımın sonu. Sayfa 302.